Ayrım 29. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 408. Çalışan kız kardeş bekar kalır. Koketi. Yaşlı bir kadınla yaşlı bir adam köyde oturuyorlarmış ve tek bir kız çocukları varmış. Pek yoksullarmış. Kız büyüyüp de annesiyle babasına nasıl bakacağını düşünmeye başlayınca kendi kendine "Atılmış pamukları toplayayım ben de," demiş. Başlamış pamuk atıkları toplamaya, onları taramaya ve eğirmeye ve sonunda bu ürettiği iplikleri yumaklar halinde sarmış. Yeteri kadar olduğunda bir çift ayaksız uzun çorap örmüş. Bu çorapları annesiyle babasına göstermiş ve "Onları yapmak için çok çaba harcadım ve sanırım işe yarayacaklar," demiş. Sonra oturup, şimdi kadınların geyik dansı yaptıklarında giydikleri, kalın sicimden örülen tozluklara benzer bir çift seyrek örgülü çorap örmeye başlamış. Bunları elbise direğine asarak neler becerebildiğini göstermek üzere annesiyle babasını çağırmış yanına. "Şimdi de kocaman beyaz bir pelerin yapmaya çalışacağım," demiş. Daha çok atık pamuk toplayarak onları da taramış, eğirmiş ve ürettiği iplikleri yumaklar halinde sarmış. Sonra bu ipliği tezgahına geçirerek örmeye başlamış. İşi bittiğinde bunu değişik renklerde işlemeye karar vermiş. Çilelerini boyamış ve pencerenin kenarına oturarak beyaz pelerinine nakış işlemeye başlamış. Bu zaman içinde de kız çok büyümüş ve kocaman, güzeller güzeli bir kız olmuş. O pencerenin kenarında nakış işlerken genç adamlar çıkageliyor, ona evlenme teklif ediyorlarmış ama o, "Ben anneme, babama ve kendime bakmak zorundayım," diyerek onları aldırmıyormuş. Pelerin bittiğinde bunu annesiyle babasına armağan etmiş ve annesi de bunu elbise direğine asmış. "Şimdi de boncuk işlemeli bir kuşak yapacağım," demiş. İplikleri yatay bir şekilde sererek başlamış örmeye. O çalışırken oğlanlar gelip onu seyrediyorlarmış ama o hiç oralı bile olmuyormuş. İşini bitirdiğinde yaptığı şeyi annesiyle babasına götürmüş ve annesi bunu da elbise direğine asmış. "Şimdi de dansçı kuşağı olarak kullanılsın diye küçük beyaz bir pelerin yapacağım," demiş. Tezgahına iplik geçirerek örmüş onu ve iki ucunu nakışlamış. Ebeveyni kızlarının böylesine bir becerisi olduğuna pek sevinmiş. Kız, "Şimdi de bir kemer yapacağım," demiş. Daha da fazla atılmış pamuk toplamış ve bunları sarıya boyamaya, yarayan bitkiler toplamaya çıkmış. Kocaman bir kavanozda sidik biriktirmiş ve ağzına kadar dolduğunda da bunun bir kısmını bir kaseye boşaltmış. Göz taşı dövmüş bir havanda ve bunu sidikle ıslatarak büyük kavanoza dökmüş. Sonra iplik çilelerini bu kavanozun içine atmış ve üçüncü günün sonunda çıkarttığında iplikler olabildiğince masmaviymiş. Arkasından sarı boyama bitkilerini kaynattıktan sonra kız iplik çilelerini boyalı suya batırmış. Babasına, "Artık çıkarayım mı onları? Çünkü kemeri sırf sarı ve mavi renklerden yapabilirim," demiş. Babası, "Evet, ipliği çıkarttığında onu tezgahın bir ucuna as ve aşağı ilmiklere geldiğinde keçeleştirme taşını öyle bir yerleştir ki iplik hemen kuruyuversin. Ki sen öldüğünde seni böyle germesinler," demiş. Bunun üzerine kız ipliklerin bir kısmını kırmızıya boyamış. Kemerini örmüş ve bitirmiş. Babası ona, "Kemerini bitirdiğinde onu iyice ger ki öldüğünde seni germesin," demiş. Bu örgü ören bütün yerli kızlarına verilen bir öğüttür. Kız sonunda annesiyle babasını yaptığı şeyleri satmaya göndermiş ve eve döndüklerinde kız hala iplik eğirmekteymiş. Kız, "Satışlar nasıl gitti? Kısmetiniz iyi miydi?" diye sormuş. Ellerindeki bütün malları sattıklarını söylemişler. Çok geçmemiş ki köydeki herkes alışveriş yapmaya kızın evine gelir olmuş. Genç erkekler o kadar çok boncuklu kuşak ve işlemeli pelerin satın almışlar ki sonunda herkesin dans giysileri tamam olmuş. Bunun üzerine, "Hadi onun evinin önünde dans edelim ve o dans edeceği kişiyi kendi seçsin," demişler. Böylece hepsi giysilerini sırtlarına geçirdikleri gibi kızın kapısının önünde almışlar soluğu. Onlar dans etmeye başladıklarında kız kapı eşiğinde oturmuş, beyaz bir pelerini işlemeler yapıyormuş. Ama kız, "Neden köydeki tek kızın ben olduğumu zannediyorsunuz ki?" diye sormuş. "Hepiniz bana kur yapıyorsunuz." Dansları sona erip de çekip gittiklerinde kız kafasını kaldırıp bakmamış bile. Elindeki pelerini bitirmiş ve askıya koyması için annesine vermiş. Ailece ateşin başında otururlarken babası, "Kızım, biraz dinlen yahu," demiş. Kız, "Çalışmadan edemiyorum," diye karşılık vermiş. "Bundan haz duyuyorum. O sırada bile pamuk ayıklıyormuş. Yaklaşmakta olan çıngırak seslerini duyduğunda, "Al, işte, gene geliyorlar," demiş. O kadar patırtı ediyorlar ki. Bu bir gökkuşağı dansıymış ama seyretmemiş. Dansçılardan bazıları kalkıp eve gelerek, "Dans ederken kafanı bile kaldırıp bize bakmamana hayret ediyoruz doğrusu," demiş. Onlar evlerine döndüklerinde kız hala çalışmaktaymış. Bir ertesi gün gençler artık gelip ona evlilik önerisinde bulunmaya başlamışlar. Her biri bir büyük, bir de küçük pelerinle beraber bir de kemer getirmiş yanında ama o hiçbirine yüz vermemiş. "Teşekkürler ama bunları ben zaten kendim yapmaktayım," demiş. "Canım ne isterse onu yapabilecek yeteneğe sahibim ben." "Bu kızı evliliğe kandırmak için daha ne yapabiliriz ki?" demişler. "Hadi, hepimiz evlerimizin duvarlarına komik şeyler çizelim." Derken bütün gençler ellerinde fırçalar, bazıları duvarlara, bazıları merdivenlere olmak üzere gökkuşağı çizip duruyorlarmış. İşlerinden bazıları taştan kuş heykelcikler yaparak bunları merdiven girişlerine yerleştirmişler ve rengarenk boyamışlar. Ertesi gün kız bütün köyü dolaşmış ama gözünü gökkuşağı boyamaları, ne kuşları ne de güne bakanları görmüş. "Ben anneme, babama ve kendime bakarım yalnızca," demiş. "Başka hiçbir şeye gereksinimim yok ve olduğum gibi kalmak istiyorum." Bundan bir sonra gençler onu mısırla kandırabileceklerini düşünmüşler. Evlerinin damlarını mavi, beyaz, kızıl, sarı ve daha birçok renkten olmak üzere çeşitli renklerde mısır koçanlarıyla doldurmuşlar. Kız köyün ortasından geçerken mısır yığınlarına baktığında bütün genç adamların bir umut yürekleri kabarmış. Ama o hiçbirine metelik bile vermemiş. "Çocuklar, şunu iyi bilin ki evlenmeye hiç ama hiç niyetim yok. Kendi kendime elbiseler dikiyor, şahane bir yaşam sürüyorum," demiş. Sonunda gençler dayanamamış ve "Artık ona kurmur yapmayalım. Bunun genç erkeklere aldırdığı bile yok," demişler. Bütün bunlardan haberi olan çakal, "O bana dayanamaz. Ona hiçbir vaatte bulunmasam da tıpış tıpış benimle gelecek, benim olacaktır. Şimdi kalkıp dağlara çıkacak ve ona kara frenk üzümü getireceğim," demiş. Evine gitmiş ve yanına beyaz antilop derisi mokasenlerini, bileklerini dolamak için kokarca derisinden iplerini, seyrek dokunmuş çoraplarını, beline dolamak üzere küçük beyaz pelerinini, kollarına bağlamak üzere kırmızı ve beyaz iplikler, beyaz deniz kabuklularından boncuklarını, deniz kulağı kabuğunu, boyalı çanağını, papağan kuyruğundan uzun tüylerini, papağan kuyruğundan kısa tüylerini, ince dalgalı tüylerin ve su kabağından çıngırağını almış. Bütün bunları bir torbaya doldurarak yola koyulmuş. Yolu üstünde kara frenk üzümlerine rast gelmiş. Bunlardan biraz toplayarak, "Hadi bakalım, göster kendini Payatomu," demiş. Kızın köyüne vardığında, onun değil ama bir başkasının evine gitmiş. "Merhabalar," diye bağırmış ama içeride kimseler olmadığından ses çıkmamış. İçeri girmiş ve torbasını yere sermiş. "Hadi buyur Payatomu." Yere dört kere ayağıyla vurmuş ve beyaz antilop derisi mokasenlerini geçirmiş ayağına. Ayaklarına doğru bakarak, "Nasıl, iyi görünüyor muyum?" "Evet, iyi görünüyorum," demiş. Dört kere tepinerek dantel çoraplarını giymiş ve "Nasıl, iyi görünüyor muyum?" "Evet, iyi görünüyorum," demiş. Dört kere daha tepinerek kokarca derisinden ipleri dolamış ayak bileklerini. "Nasıl, iyi görünüyor muyum?" "Evet, iyi görünüyorum," demiş. Ve torbasındaki her şeyi bir bir giyinerek buna devam etmiş. Tamamen giyindikten sonra, "Hadi Payatomu, gel de bak bakalım o kızı kandırabilecek kadar şık oldun mu?" Onun evinin önünde değil ama çarşı meydanında dans edeceğim. Ve evden çıkmadan önce sol eline bir avuç kara frenk üzümü almış. Çarşı meydanına çıkarak dans etmeye başlamış. Çıngırağın sesini duyanlar dışarı baktıklarında bir delikanlının dans etmekte olduğunu görmüşler. Birilerinin şarkı söylediğini işiten kız, işlemekte olduğu beyaz pelerini elinden atarak dışarı fırlamış. "Ne kadar da yakışıklı bir delikanlı bu," demiş. "Onu daha evvel hiç görmemiştim. Kim acaba?" Çarşı meydanının ortasına doğru ilerlemiş ve elinde pek sevdiği bir tutam kara frenk üzümü olduğunu görmüş. Bunun üzerine çakala, "O kara frenk üzümü dalını bana verecek olursan seni evime götürürüm," demiş. Köyün diğer delikanlıları ona, "Sen ne pislik, işe yaramaz bir kızsın öyle. O bir tutam kara frenk üzümü onunla yatmaya değer mi sanki? Biz sana daha ne değerli şeyler sunduk ama sen yüzümüze bile bakmadın," demişler. Ama kız bildiğini okumuş ve dansçıyı alıp evine götürmüş. Onu annesiyle babasına, "İşte karşınıza Payatamo," diye takdim etmiş. Annesi, "Ah be kızım, şu yaptığın işe bak hele," diye bağırmış. "Anneciğim, o bana bulunmaz kara frenk üzümü dallarından getirdi. Onları nasıl sevdiğimi bilirsin. Uzun zaman oldu, bir tane bile tatmayalı." Payatamo o gece orada kalmış ve kızla ilişkiye girmiş. Ve kızdan küçümen çakal çocuklar olmuş. Çok güzel bir kız olmasına rağmen bir daha köyden kimse onun yüzüne bile bakmamış. Çakal kızın annesiyle babasına, "Karımı ve çocuklarımı artık evime götüreceğim," demiş. Çift yola koyulmuş ve yolculukları sırasında Haybank'in yakınlarına varmış. Yerde kocaman bir delik varmış ve çakal, "Önce ben geçeyim," demiş. Kız, "Ama nasıl olur, çok küçük değil mi?" diye sormuş. Önce kendisi ve arkasından da iki küçük çakal geçmiş delikten ve arkalarından da anneleri. İçeride kendi evini aratmayacak kadar güzel bir ev varmış. Çakalın onun kadar çok pelerinleri, işlemeli pelerinleri, seyrek örgülü çorapları ve kemerleri varmış. Böylece kız içeri girmiş ve sonsuza dek mutlu bir hayat sürmüş. 1924 yılında Ruth Benedict tarafından derlenmiştir. Balık adamla evlenen kadın. Kuğular. Takimiya diye bir köyde 5 erkek bir kız kardeş yaşarmış. Birçok yerlerden insanlar onunla evlenmek istiyormuş ama kızın buna hiç niyeti yokmuş. Her gün yakınlardaki bir dereye gidip yüzmeyi alışkanlık haline getirmişmiş. Bir gün derede eve dönerken hamile olduğunu fark etmiş. Kardeşleri buna bir açıklama getirmesini istemişler ama kendisi de bilmiyormuş ki nasıl olduğunu. Derken bir oğlan çocuğu doğurmuş. Devamlı zırlayıp ağlayan huysuz bir çocuk. Onu susturmak, sakinleştirmek için ellerinden geleni yapmışlar ama ne çare. Sonunda canına tak diyen kardeşler onu kapı önüne bırakmasını istemişler kız kardeşlerinden. Bunun üzerine bebek anında susmuş, ağlamayı kesmiş. Bir süre kız durumunu kontrol için dışarı çıktığında, hayretler içinde bebeğin biri tarafından kendisine uzatılmış olan bir parça fok balığı eti yemekte olduğunu görmüş. Bunu kimin vermiş olabileceğini öğrenmek için etrafa bakılmış ama ortalarda kimsecikler yokmuş. Çocuğu tutup içeri aldığında bebek gene feryat figan ağlamaya başlamış ve kimse uyuyamaz olmuş. Bunun üzerine erkek kardeşler çocuğu tekrar dışarı bırakıp bir köşeye saklanarak ne olup bittiğini öğrenmeye karar vermişler. Anne bütün gün boyu bir köşeye sinip beklediyse de gelen giden olmamış. Ama tam akşam üstüne doğru bir adam çıkıp gelmiş ve kadından arkasından gelmesini istemiş. Adam kadının kocasıymış. Kadın ilk başta yakınları merak eder korkusuyla adamı reddetmiş. Ama adam tamamen güvende olacağı sözünü verince bebeğini kollarına aldığı gibi adamın peşine düşmüş. Doğru dereye gelmişler ve kocası ondan kemerine sıkıca tutunmasını, gözlerini sıkıca kapamasını istemiş. Beraberce suya dalmışlar. Çok geçmeden bir sürü kızılderilinin oturmakta olduğu bir köye ulaşmışlar, ta denizin dibinde. Kocası köyün 5 reisinden birinin oğluymuş ve çift orada mutlu ve hoş bir yaşam sürmeye başlamışlar. Çocuk büyüyüp koca bir delikanlı olmuş ve tıpkı karada yaşayan diğer gençler gibi ok ve yay oyunları oynamaya bayılıyormuş. Yayını ve oklarını annesi yapıyormuş ona ve bu arada suyun üzerinde yaşamakta olan dayılarının bir sürü oku olduğunu anlatıyormuş delikanlıya. Bir gün çocuk onlardan bir miktar ok almak için kendisini dayılarının yanına götürmesini istemiş annesinden. Baba buna karşı çıkmış ama sonunda karısının tek başına gitmesine razı olmuş. Sırtına 5 tane su samuru kürkü geçirerek bir sabah erkenden yola koyulmuş. Kardeşleri onu görünce gerçek su samuru zannederek kıyıdan kadıncağızı oklamaya başlamışlar. Her vurulduktan sonra suya batan samur, biraz sonra sırtındaki oklar yok olmuş bir halde tekrar suyun yüzeyine çıkıyormuş. Su samuru dere boyunca durmadan bir yukarı bir aşağı yüzüp durdukça kanolara binmiş insanlar onu ok yağmuruna tutmuşlar ama kimse onu öldürmeyi başaramamış. En sonunda kıyıya çıkana kadar samurun peşinden giden en büyük abiyi, dışında herkes pes etmiş bu avdan. Yaklaştığında samur küklerinin altında bir kadın olduğunu fark etmiş ve derhal kayıp kız kardeşini tanımış. Ona su samuru şekline girdiğini söyleyip topladığı okları göstermiş ona. "Bunları oğluma götürmeye geldim," demiş. "Kocam kabile reislerinden birinin oğlu. Cezir zamanı sular çekildiğinde okyanusun ortasındaki evimizi görebilirsin." 5 su samuru kürkünü ona vermiş ve karşılığında ondan sürüyle ok almış. Suya dalıp gitmeden önce ona, "Yarın sabah sahilde tam köyümüzün olduğu bölgede bir balina bulacaksınız," demiş. Ve tam da dediği gibi olmuş. Balina gelip karaya vurmuş ve insanlığa gelip bunu parçalara ayırarak aralarında paylaşmışlar. Birkaç ay sonra kadın tekrar ailesinin yanına döndüğünde, kardeşleri onun omuzlarının bir yılanınki gibi pullanıp renginin koyulaşmakta olduğunu fark etmişler. Bir süre onlarla beraber kaldıktan sonra suyun altındaki evine geri dönmüş ve bir daha onu gören hiç olmamış. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra koya bir sürü su yılanı gelmiş. Onların da ok toplamaya geldiğini sanan köy halkı ok yağdırmaya başlamış üstlerine. Bir daha asla geri dönmemişler ama her kış ve yaz geldiğinde bir balinayı getirip sahile bırakmışlar, soylarından geldikleri insanlara armağan olarak. 1909 yılında Harry St. Clair tarafından anlatılan bir efsaneden alınmıştır. Çakalın Çileği, Crow. Dolaşmaya çıkan yaşlı çakalın gözüne yabani çilek toplamakta olan bir grup güzel kız çarpmış. "Ah ne tatlı şeyler," demiş. Hemen kendini çilek çalılarının altına toprağa gömüp saklanmış ve yalnızca penisinin ucunu bırakmış dışarıda. Çok geçmeden kızlar çalılığa gelmişler. Kızlardan biri, "Bakın şurada kocaman bir çilek var," demiş. "Diğerlerine hiç benzemiyor." Koparmaya çalışmış onu ama bir türlü başaramamış. "Bu çileğin kökleri pek derinde," demiş. Bütün kızlar toplaşıp hep beraber koparmaya çalışmışlar çilek zannettikleri şeyi. Bazıları çekiştirirken bazıları da dişlemişler. İçlerinden biri, "Amanın, bu çilek ağlıyor be," demiş. Bir diğeri, "Yok canım, süt geliyor ondan," demiş. Bir üçüncüsü ise, "Onu koparamadığınıza göre şöyle keskince bir çakmak taşı bulup kökünden keselim," demiş. Kızlar etrafa bakınıp bir çakmak taşı bulmuşlar ama çileği kesmek üzere geri döndüklerinde garip çilek yok olmuşmuş ortadan. Kızlar aralarında, "Bu yaşlı çakalın edepsizce oyunlarından biri olmalı," diye fısıldaşmışlar. Biri, "Evet, ben eminim, bu çakalın işi," diye atılmış. "Bunu ona edetmeliyiz." Bir gün kızlar çakalın izlerini takip ederek her zaman avlandığı yere gitmişler. Elbiselerini çıkartmışlar ve önceden pişirdikleri etten topladıkları kanla bedenlerini sıvamışlar. Sanki düşmanları tarafından tecavüz edilip de katledilmişler gibi yüzü koyun, çıplak bir halde kanlar içinde yere yatmışlar. Çok geçmeden çakal çıka gelmiş. Kızları öyle kanlar içinde görünce ödü kopmuş. "Vah vah," demiş. "Bunu hangi düşmanlarımız yapmış olabilir ki böyle? Ne yapacağım ben şimdi? Belki de düşmanlarımız henüz buralardadırlar ve gelip beni de öldürebilirler. Vah, gidip bir bakayım bu kızcağızlar öldürüleli ne kadar oldu diye. Eğer bedenleri soğuduysa düşman uzaklaşmış olmalı." Eğilerek kızların bedenlerini eliyle yoklayıp koklamaya başlamış. Ne zaman işlerinden birinin arka tarafına doğru eğildiyse kız tam suratının ortasına yerleniyormuş. Çakalın. Çakal, "Oh, iyi, sanırım güvendeyim," demiş. Bu kadar berbat koktuklarına göre bu kızlar öleli bir epey zaman geçmiş olmalı. Tam o sırada bütün kızlar ayağa fırlayarak bağırışlar ve kahkahalar içinde, "Yaşlı çakal, bu sefer zokayı yutan sen oldun, bak," demişler. 1899 ve 1903 yıllarında anlatılmış iki hikayeden derlenmiştir. Sadık Kadın ve Kadın Savaşçı, Tiwa. Çok zaman önce bir grup Apache, Namsuleta ya da Sarı Toprak denen bir yerde yaşamaktaymış. Bunların arasında iki genç adam varmış. Baş reisin kızıyla evli olan kabilenin damadı Blue Hawk, Mavi Şahin ve onun yakın arkadaşı Red Hawk, Kızıl Şahin. Kabile uzaklarda yaşamakta olan korkunç ve tehlikeli bir kabileyle savaş halindeymiş ve iki cengaver oraya varıp bir iki kafa derisi yüzmeye can atıyormuş. Bir gün atlarına, koşumlarını takıp yola çıkmışlar. O gece mola verdiklerinde aralarında kendilerini bekleyen şeylerden ve daha önce başlarından geçenlerden söz etmişler. Bekar bir genç adam olan Red Hawk arkadaşına, "Diğer kadınların da yaptığı gibi belki de karın bu gece bir başka erkeğin koynundadır," demiş. Blue Hawk, "Sen öyle düşünebilirsin ama ben değil," demiş. "Karın bana sadıktır. İddiaya girerim ki bu gece geri dönsem karını koynuma alabilirim." "Dostum, bunu yapabilirsin ama o seninle asla yatmayacaktır. İddiaya var mısın?" "Tamam, hadi git de dene bakalım." Binek atları, yiyecekleri ve sahip oldukları her şey üzerine iddiaya girmiş iki arkadaş. Böylece Red Hawk kalkıp köye geri dönmüş ve Blue Hawk'ın çadırının etrafına dolanmaya başlamış. Arkadaşının karısı çadırın önünde oturuyormuş ama ona hiç bakmıyormuş. Ona gülümsemesine rağmen kadın o kadar oralı değilmiş ki bir türlü laf atmaya cesaret edememiş. Delikanlı, "Dostumun dediği kadar sadık bir kadın olmalı," diye düşünmüş. İddiayı kaybedeceğini anlayınca köydeki yaşlı bir kadının çadırına gitmiş. Ona olan biteni olduğu gibi anlatmış. İki arkadaşın yolculuğundan, girdikleri iddiadan ve karısının ne kadar sadık olduğundan ve ne kadar utandığından bahsetmiş. "Onu çıplak görmemin bir yolu var mı acaba?" diye sormuş yaşlı kadına. "Yok, bu olası değilse bana bedeninin özelliklerini anlatabilir misin? Karşılığını iyi veririm, merak etme." "Tamam evlat, bunu öğreneceğim senin için." Elinde bir değnek, topukları yarıya kadar terliklerinden dışarı çıkmış bir halde, yaşlı kadın ayaklarını sürüyerek topal topal evli kadının çadırının önünden geçmiş. Blue Hawk'ın karısı dışarı bakarak, "Zavallı yaşlı büyük anne," demiş. Hemen birini yollayarak kadını çadırına çağırmış ve ona bir köşeye, köstekilerden bir yatak sermiş. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşlı kadın battaniyesini bir ucundan gözetleyerek soyunmakta olan kızı seyretmeyi başarmış. Blue Hawk'ın karısının ta göbeğine kadar sarkan örgülü saçları varmış. Çözüp çözüp tekrar ördüğü ve bedenine 5 kez dolayıp sardığı. Kız eğilip döndükçe yaşlı kadın, kadının tam kürek kemiğinin ortasında bir beni olduğunu fark etmiş. Sabah olduğunda yaşlı kadın uyanmış. "Kızım, hindilerimi beslemek için eve gidiyorum," demiş. Red Hawk'ın bütün gece boyunca sabırla beklediği evine dönünce gördüklerini ona aktarmış. Red Hawk, atına atladığı gibi kamp yaptıkları yere dönmüş. "Karınla yattım," demiş ama o buna inanmamış. "Peki, onun yarı beline kadar sapsarı saçları ve kürek kemiğinin tam ortasında beni yok mu pekala?" diye sormuş. Blue Hawk sessizce başını önleymiş. Red Hawk, "Dostum, sözün söz olmalı ve erkek adamın sözü her şeyden değerlidir değil mi?" demiş. Bunun üzerine Blue Hawk konuşmuş. "İşte al, binek atımı ve yanımda taşıdığım her şeyimi. Hepsini al ve geri eve dönünce geride kalan her şeyimi vereceğim sana." Böylece köye geri dönmüşler ve Blue Hawk elinde ne varsa aynı vasiyetini bildiren biri gibi arkadaşına devretmiş. Karısı, "Sen ne yapıyorsun böyle?" diye sorup duruyormuş. "Neden varımızı yoğumuzu bu delikanlıya veriyorsun?" O hiç karşılık vermeden meşin sığır derisine sardığı eşyalarını toplamaya devam etmiş. İçini para, yiyecek ve mutfak kapkacağı ile doldurmuş. En sonunda Blue Hawk karısıyla konuşmuş. Dağlara çıkacağını, su bulmaya gittiği keyifli bir uzun yolculuğa çıktığını anlatmış. Ona en şık elbiselerini giymesini ve yüklerin arasına oturmasını söylemiş. "Ben bu kafesi seni güneşten korumak, yanmanı önlemek için yaptım," demiş. Blue Hawk atlarını bir arabaya bağlayarak yola çıkmış ve yükünü önüne çıkan ilk büyük ırmağa devirerek tekrar kabilesine geri dönmüş. Herkes ona karısının ne yaptığını ve barını yoğunu neden Red Hawk'a verdiğini sormuş ama o Nuh demiş, peygamber dememiş. Onun bu ketumluğu köyün baş reisi olan kızın babası için pek keyifli değilmiş. Elinden gelse onu, damadını yerin 7 kat dibine sokarmış. Blue Hawk'ın yükünü attığı o koca ırmakta avlanmakta olan bir balıkçının ağlarına ağır mı ağır bir şeyler takılmış. Balıkçı avını yavaşça çekerken iri bir balık olmalı diye düşünmüş. Onu ırmağın kıyısına kadar çekmiş ve bunun sığır derisinden bir denk olduğunu görmüş. İçinde gencecik bir kız olduğunu görünce aklı başından gitmiş. Onu alıp kampa geri götürmek istemiş ama kız bunu kabul etmeyip onunla giysilerini değişmeyi önermiş. Balıkçının apaçi çetesi savaşa gitmeye hazırlanıyormuş ve kızcağız erkek giysileri içinde sabahın köründe yola çıkan cengaverlere katılmış. Yol boyunca cengaverler bu iyi giyimli, yakışıklı genç adamı konuşmuşlar aralarında. İşlerinden biri, "Gözleri kız gözü gibi," demiş. Bir diğeri, "Hareketleri kızları andırıyor," demiş. O gece kamp yaptıklarında delikanlının biri, "En nihayet onunla dostluk kuracağım, kız mı erkek mi olduğunu anlamak için," demiş. Ancak kadın, onlara bir büyücü olduğunu ve ayrı bir çadırda kalacağını söylemiş. Büyüsünü güneşten aldığını ve bu yüzden beyaz bir kartal tüyü taşıdığını anlatmış. Onunla arkadaşlık kurmak isteyen delikanlı, kalkıp çadırına gitmiş ve o geceyi beraber geçirip geçiremeyeceklerini sormuş. Beraber yattıktan sonra genç adam, bütün gece gözünü kırpmadan onun uykuya dalmasını beklemiş ama hiç de öyle olmamış. Ne zaman ona doğru yaklaşıp kolunu omzuna atsa, kadın her seferinde "Sakın ha!" demiş ve bunu denediği her seferinde kadın, "Neden uyumayı denemiyorsun?" diye sormuş. Böylece sabaha etmişler. Sabah olduğunda delikanlı cengaverlere başarısız olduğunu itiraf etmiş ve bir gece sonra bir başkası deneyip aynı başarısızlığa uğramış. Ve bu böyle her gece bir başka gencin onun gerçek cinsel yaşamını keşfetmeye çalışmasıyla geçmiş. Derken bu cengaverler topluluğu düşman topraklarına varmış. Büyücü çadırının onlarınkinden ayrı bir yere kurulmasını istemiş ve onlara çadırlarında kalıp sessiz olmalarını önermiş. Yalnız başına kaldığında kız düşman kabilesine doğru büyü yapmış ve böylece hiçbir desteğe gereksinim duymadan bütün düşmanlarını yok etmiş. Attığı savaş çığlığına bütün genç cengaverler çadırlarından uğramış. Büyük bir savaş sonrası hepsini öldürdüm diye ilan etmiş. Şimdi ölülerin arasında dolaşıp kim olduğuna bakmadan kulaklarını kesecek ve bütün silahlarını ve asalarını el koyacağım. Öyle de yapmış ve hatta kafa derilerini bile yüzmüş. Savaşçılar ellerinde kafa derileriyle köye döndüklerinde ona minnettar kalan reis genç savaşçılardan birini yanına katarak onu evine geri yollamak istemiş ama kız korunmayı reddederek iyi bir at isteğinde bulunmuş. En sonunda erkek kıyafetini sırtından çıkardığında onu nehre atan kocasına bağlılığını gösteren o güzeller güzeli kız çıkmış ortaya. Her ne kadar bir kız olsam da genç cengaverlerinizle omuz omuza çarpışmış bulunuyorum işte, demiş. Düşmanlarınızı yok ettim ve onların kafa derilerini getirdim huzurlarınıza. Benim kocam Blue Hawk idi ama sizler onu Red Hawk'ın oynadığı bir oyun yüzünden karanlığa mahkum ettiniz. Hadi artık onu bana geri verin. Blue Hawk'ı bulup getirdiklerinde kadın onu ayıplamış ve zavallı haline üzülüp ağlamış. Sen zaten kaybetmiştin, demiş. Red Hawk'ın bedenimi gördüğünü anlattığında ona inanmakla. O kandırdı seni. Farkında mısın ama ben seni dürüstçe ve gerçekten sevmiştim. Hadi şimdi git ve bana Red Hawk ve yaşlı kadını getir. Suçlular getirilip çiftin ve baş reisin karşısına çıkarılmışlar. Kız babasına, çocuklarına söyle, köyün en vahşi atlarını getirsinler buraya, demiş. Gidip en vahşi atları getirmişler. Kadın, Red Hawk'ın birinin, yaşlı kadının da bir diğerinin kuyruğuna bağlanmasını emretmiş. Sonra atları salıvermişler. Atlar hoplayıp zıplayarak çifteleriyle onları paramparça etmişler kamptan uzakta bir yerlerde. 1940 yılında Elsie Clews Pearson tarafından anlatılan bir hikayeden alınmıştır. 29. ayrımın sonu sayfa 420.